Ayrım 25.
Sevdiği adamın çocukluğuna bakarken burnunun direğinin sızladığını hissediyordum. Çocuk şafağı bekleyen dünyayı, bu duyarsız, bu sevgisiz şehrin, olağanüstü zeki olduğuna inandığı çocuğun ruhunda yapacağı tahribatın, kaçınılmazlığının acısının yüreğini kavurduğunu biliyordum. Ve bütün bunlar bana dayanılmaz bir acı veriyordu. Allah aşkına bırak. Bütün bunlar doğru değil diye bağırmışım. Değil dedi sakin sakin. Dedim ya, şafağa bir geçmiş yazıyorum. Gülümsüyordu. Neden ama? Gerçek olmadığını bile bile neden? Gerçek değil mi sahi diye sordu. Hüzünlü gözlerini kocaman kocaman açarak. Susmak zorunda kaldım. Gerçekten de sirkeciye inmiş olup olmamaları ne fark ederdi? Bulgaristan göçmenlerinin faciasını, birkaç göçmenin daha az ya da farklı türden eziyet çekmiş olmaları değiştirir miydi? Yine de kendimi alamadım. Kibele sendromu diye söylendim. Dayana haklı. Seninkisi toprak ana sendromu. Şöyle bir baktı, başını salladı. Senin kadar akıllı bir adam benim nihayet bir kadın olduğumu neden görmüyor diye mırıldandı. Ne ki büyüyü bozmayı başarmıştım. Fevzi Özden'e döndü Günay. Enişte seyahat nedenini imarda bir işimiz vardı diye açıklamıştı. Çayırtepe'de dayı oğlu İsmet Özden'le ortak bir yeminli özel teknik büroları vardı. Bugünlerde herkesin işi imar iskanla dedi Günay. Sen niye gidiyorsun abla sorusunu bir panel vardı diye geçiştirdi. Rakı içeriz değil mi? Teklifin nedeninin Duran'ın dükkanındaki imza gününde viski içtiğini görmüş olması olduğu belliydi. İçeriz dedi Günay, çelik etmemek için. Bir süre dağdan tepeden konuşmuşlardı. Enişte Gazi Eğitim Enstitüsü matematik bölümü mezunu olduğunu, öğretmenlikte para olmadığı için bir yıl kadastro kursu gördüğünü, sonra da Özal amcamız sayesinde bu yeminli büro işini kurduğunu, işlerinin Allah şükür iyi olduğunu anlattı. Bir de şu seçimleri kazansak, bizim Şafak çalışıyor ama bakalım. Bizim Şafak tonlamasında senli benlilikten öte bir küçümseme sezinledi, canı sıkıldı Günay'ın. Enişte Şafak'ı görüp görmediğini anlamaya, aralarındaki ilişkinin niteliğini kestirmeye çalışıyordu. Ne ki ahlaki kaygılardan, Şafak'ın eşinin gururunu ya da yuvasını koruma isteminden kaynaklanan bir öğrenme istemi değildi bu. Biliyor musun? Şafağın dalgasıysa dokunulmaz, değilse bir yoklarız diye düşündüğüne bahse girebilirim. Mümkündür dedim. Adamın sabah bana nasıl baktığını hatırlayarak. Şafağa saygısızlık etti dedi Günay. Ben de seyirci kalmak zorunda kaldığım için ihanet ediyormuş gibi oldum. Kendisine edilen saygısızlığı hiç düşünmüyordu. Çünkü kadın olarak algılanmaya, her türlü aşina fişna girişimine karşı mutlak dokunulmazlığı olduğuna gerçekten inanıyordu. Aptal. Belki de haksızlık ediyorum. Haberi bile olmayabilir. Adamı kendisine ilişkin tavrı dışında da sevmemiştir o doklu. Şafak'tan küçüktü Fevzi Özden. Ama daha şimdiden hiçbir şeyin memnun edemediği insanların müzmin ekşiliği sinmişti yüzüne. Hiçbir rejimin ona uygun olmayacağı belliydi. Marksist olduğunu söylüyordu ama Özal hükümetinden şikayeti kapitalist ihtiraslarının yeterince tahmin edilemiyor olmasından ibaretti. Eşitsizlikten yakınıyordu ama gerçekte yakındığı, kendisinin yararlanamadığı eşitsizlikti. Şimdi biliyor musun? Bu Kürt var diye anlatmıştı. Herif Tuncelili Kızılbaş. Biz yıllardır Ankara'ya taşınıyoruz. Ormana, araziyi ormandan çıkaralım diye. Vallahi abla be, sefil oldum bu yollarda be. Git gel, git gel, harcadığım paranın haddi hesabı yok. Biliyor musun nasıl rüşvet yiyor o memurlar? Adamın dosyayı ellemesi 20 bin lira. Eskiden de yerlermiş ama bu Özal ekonomisi mahvetti milleti. Bu Kürt şimdi bizim uğraştığımız araziye benim arazimdir, şahsi malımdır dedi çıktı. Orman arazisine benimdir diyor, iyi mi? Biz bu kadar çilesini çekmişiz ama bak Şafak onu tutuyor. Ama bu Baykal çok yüz veriyor Alevilere. Kamuran İnan'ın adamıymış neymiş? Kamuran İnan'ın olamaz dedi Rodoklu. Bildiğimden değil. İnan'ın Alevi olmadığını düşündüğümden. Anında vazgeçti iddiasından, işte kiminse dedi. Günay'ın anladığı, ormandan çıkması gereken bu arazi, söz konusu Tunceli'yle değil de Fevzi Özden tarafından değerlendirilmesiydi. İlginç olan, bunun yüce bir amaç, Çayırtepe'nin yoksul halkının evlendirilmesi amacını güttüğü iddiası. Adamın ıslak gözlerinin sürekli sırıtmasının uyandırdığı nahoş duyguları yüzümden okumuş olmalıydı. Tuhaf bir şey dedi. Bir yeri zapt eden Osmanlı paşası gibi bir tavır sanki bu. Zapt edilen yerin mülkiyeti fetihle beraber ortadan kalkıyor, eski mülkiyet düşüyor sanki. Sonra da sen onu büyük bir gönül yüceliğiyle başkaları, yani ailenle, hemşerilerinle, eşinle, dostunla paylaşıyorsun. Onlara bir tür kıyak yapıyorsun. Bu arada da haklı olarak artı değer kazanıyorsun. Kalkmaya hazırlanıyordu ki Halis Özden'den bahsetmeye başladı enişte. Tekrar oturdum dedi Günay. Biz çok sefillik çektik be abla diye başlamıştı. Günay'ın bu konuda hiç kuşkusu yoktu. Halis amcanın buraya nasıl geldiğini bir bilsen. Ne sefillik çektiler. Şafak anlatmadı mı sana? Çocukluğunda sıskalıktan ayıptır söylemesi zafiyet geçirdi. Sıska kelimesini timpanitis, istiska hastalığı anlamında kullanıyor olması dikkatini çekti Günay'ın. Tepeden tırnağa su toplamış bir şafak tasvirinin ardındaki örtülü düşmanlığın nedenini düşündürdü. Halis öğretmenin, İsmet'in babasının Sultan Hanım'daki gece konusuna misafir olduğunu anlattı. İsmetler, İstanbul'a yerleşen ilk özdenlerdi. Şimdiki muhtar Salih Çırpıcı'nın hısımlarıydılar. Şafak'ın öyküsü Salih Çırpıcı ile başlıyordu. Sultan Hanımlı'ya gelen ilk gümüşhaneliydi Çırpıcı. Yükünü tuttuğunu gören hemşerileri onun peşinden akın etmişlerdi. Bugün artık Çayırtepe'de Sivaslılardan sonra en büyük nüfusu oluşturuyorlardı. Son zamanlara kadar ANAP'lı, şimdilerde de DYP'liydiler, namussuzlar. Salih Çırpıcı da ANAP'tan delegeydi. Çok makul demişti Günay. Fevzi Özden'in bir yandan yeminli büro işinden köşeyi dönmeye çalışırken, öte yandan halkçı olduğunu düşünerek. Dünyalıklarını sadece iktidar döneminde yapanların sadece kalmalarının daha namuslu olduğunu düşünüyordu. Bırak abla dedi Fevzi Özden. Üç kağıtçının biri. Kapına gelse eline sadaka verirsin. Öyle de cimridir var yemez. 1960'ların başında ormandı Sultan Hanım'la. İstanbul'a inşaatta çalışmaya gelen Salih biraz da memlekete benzediği için oraya yanaşmış. Daha o zamanlar dolu ormana bir kondu da kendisi yapmıştı. Bir yıl sonra karısı ve ikisi kız 6 çocuğunu getirdiğinde 3 oda daha eklediği kondusunda ayda 80'er lira aldığı 2 kiracısı vardı. 1963'te kiracı sayısı 5'e çıktı. Maltepe'de yeni yeni panazlanan sanayi bölgesindeki fabrikalara koyduğu iki oğlunun getirdikleri 150'şerden 300 lira da eklenince aylık geliri 1000 liranın üzerine çıktı ki bu o zamanlar baremin ikinci derecesindeki bir devlet memurunun kazancından daha fazlaydı. Bu aşamada inşaat ameliliğini tümüyle bıraktı, ev sahipliğine başladı Salih Çırpıcı. İlk hamlede Sultan Hanımlı'dan ötede ormanın kıyısında Ankara asfaltına kuş bakışı gören tepeye ikişer göz evcikler kondurdu. Bu evleri artık sayıları katlanarak göçen hemşerilerinin kimine sattı, kimine kiraladı. Kendisine şu ya da bu şekilde borçlu gümüşhanelilerden oluşan küçük bir imparatorluk kurdu, adını Atatürk Mahallesi taktı. Adalet Partisi ilçe başkanı ile oy pazarlığına oturdu. 1965 seçimlerinde muhtar oldu. 1966'da yürürlüğe girmesi beklenen gecekondu af kanunu tasarısı, hava fotoğrafları ile tespit edilecek gecekondu yoğunlaşmalarını ıslah bölgesi içine almayı ve tapu vermeyi öngörüyordu. Yapılması gereken şey belliydi. Çırpıcı yepyeni bir ıslah lekesi yaratmaya girişti. İşe mahallenin gelip dayandığı ormanda dikkati çekmeyecek kadar küçük yangınlar çıkarmakla başladı. 15-20 günde bir çıkan, itfaiyenin gelmesini gerektirmeyecek boyuttaki yangınlar birer ikişer dönümlük yer açtılar. Salih Çırpıcı oğullarını fabrikadan çıkardı, gecekondu inşaat müfrezelerinin başına getirdi. 6 ay içinde tam 186 konut üretti. 86'sını sattı, gerisini finanse etti. İlçe başkanını yanına taktı, soluğu Ankara'da, ormanda aldı. Her ne kadar orman bölgesi olarak kayıtlı ise de söz konusu arazinin orman olmadığı gibi meskun olduğunun tespit edilebilmesi için durumu yerinde görecek orman komisyonu talep etti. O zamanın parasıyla 50 bin lira dağıttı, bir o kadar daha olduğunu da belirtti. Orman Komisyonu bölgenin bağlı olduğu Adapazarı'ndan geldi. Muhtar, ilçe başkanı ve partililer karşıladılar. Mükellef bir öğle yemeğinden sonra Gecekondu Mahallesi gezildi. Komisyon başkanı gördüğü sefalete inanamadı. Anadolu'nun yoksul köylerinden gelen bu zavallı insanların yolları yoktu, suları yoktu, lağım açıktan akıyordu. Beykoz'a hatta Ümraniye'ye ulaşabilecekleri vasıtaları yoktu. Üstelik bu gidişte hiç olmayacaktı çünkü arazi bürokratik bir ihmal nedeniyle hala ormana kayıtlıydı. Oysa ormandan çıkıp belediyeye ya da hazineye devredilse bir şeyler yapılabilirdi. Komisyon başkanı hak verdi, zahmetinin karşılığını aldı, dualarla ayrıldı. Harita Genel Müdürlüğü'nün uçakları göründüğünde Çırpıcı Mahallesi kapkara bir ıslah lekesi oluşturmuştu bile. Artık iş mesken gecekondu işlerinin bu haritalar üzerinden saptayacağı gecekondu ıslah bölgesi sınırlarını denetlemeye kalıyordu. Aman muhtar, ne olursa senden olur diye yalvarmaya başladı mal sahipleri. Bir tapu, bir de imar alsalar elde edecekleri rantın 9 sülalelerine yeteceğini biliyorlardı. Salih Çırpıcı, gecekondu ıslah bölgesi sınırlarından sorumlu müdürün kimin nesi olduğunu araştırmaya girişti. İslah lekesini 1 milimetre büyütmenin fiyatının 100 binden başladığını öğrenince partili belediye meclisi üyelerini araya koydu. 75 binde anlaştılar. İl meclisi yeni sınırlı gecekondu ıslah bölgesini alelacele onayladı ama iş bununla bitmiyordu. Bayındırlık onayı şarttı. Bu defa da ara kademe olan İstanbul İl İmar Müdürlüğü'ne taşınmaya başladı Çırpıcı. İnsan sarrafı burnu para yemeyen adam kokluyordu. Fena halde canı sıkıldı. Oğlanlar bir köşede sıkıştırıvermeyi önerdiler, terslendi. Sonuçta adamın toprak işleyenin, su kullananın devrimcisi olduğunu keşfetti. En ezilmiş haliyle karşısına dikildi. Çırpıcı Mahallesi'nde yaşayan insanların hiçbirisi belediyenin ve devletin yapması gereken hizmetlerden kısmetlerini, paylarını alamıyorlar. Fukaralık ayıp mı beyim diye boynunu büktü. Sayın müdürümü gelmeye, gözleriyle görmeye davet etti. Müdür üstelik AP'li bir muhtarın yoksulluğuna kanacak kadar saf değildi ama Çırpıcı'nın örgütlediği ezilmiş halk gruplarına dayanamadı, işlemleri hızlandırdı. 6 ayda sevk edilecek evrak 1,5 ay içinde Ankara'daydı. Salih Özden peşinden gitti, Saman Pazarı'ndaki Uzun Palas Oteli'ni tam 1 ay mesken tuttu. Görmediği milletvekili bırakmadı, sonunda İmar İsken Genel Müdürü'nün bir çayını içmeyi başardı. Gecekondu ıslah bölgesinin bu haliyle tahsikleneceği sözünü aldığında tam 200 bin lira harcamıştı, üstelik daha da harcayacaktı. Bakanlık onayının yine İl İmar Müdürlüğü aracılığı ile İstanbul Belediyesi Mesken Gecekondu İşleri Müdürlüğü'ne gelmesi 3 ayı buldu. Maaşa bağladığı kurnaz bir odacıdan gün aşırı bilgi alan muhtar, zurnanın zırt ettiği yere geldikti doğullarına. 1/1000 ölçekte parselasyon ıslah imar planı yapılacaktı. Planlanacak ana cadde güzergahının kendi dükkanlarının önünden kıraathanelerinin kıyısından dolanması hayatiydi. Sıradan memurlar değil ama MGKİ planlamanın genç mimarları ürtüyordu. Solcu oldukları söylenen bu büyük grubun içinden matluba uygun birini bulup yanaşmak zor işti. Ailede onların dilinden anlayacak okumuş birinin olmadığına ilk kez sayıflandı. Torunları aklına düştü, onları okutmaya karar verdi. Sultan Hanım'la ilkokulu öğretmeni, hemşerisi Halis Özden'le böyle tanıştı. Halis öğretmen, büyük kızının büyük oğlunu okutuyordu. Çocuğun karnesi baştan aşağı zayıftı. Üstelik 2. senesiydi. Muhtar öğretmeniyle konuşmaya karar verdi. Halis Özden soruşturmayı öğretmenlerin klasik cevabı zeki ama çalışmıyorla karşıladı. Salih Çırpıcı, bu köy enstitüsü mezunu inatçı Halk Partili'nin iflah olmaz bir ülkücü olduğunu kestirdi. Üzerine gitmedi. Uygun zamanı kolladı. Halis öğretmeni Çırpıcı Mahallesi'ni gören Alagöz Tepesi'ne çıkardı. Ben geldiğimde buraları bomboştu dedi. Usta bir şehir plancı sevdasıyla koca mahallenin nasıl geliştiğini anlattı. Yıllarca çalışmış, dünyanın parasını dökmüş, hemşehrilerinin elinden tutmuş, herkese başını sokacak bir ev bulmuştu ki bu devletin bile beceremediği bir işti. Bu insanlara tapularını vermeden, sularını bağlatıp çamurdan kurtarmadan ölürse gözü açık giderdi. Ama o da olacaktı inşallah. İslah planı bitmek üzereydi. Halis öğretmenin gerçekten etkilendiğini fark ettiğinde baklayı ağzından çıkardı. Sana şurada bir eve ayarlayalım Halis Hoca. Kiradan kurtul. Ödemeye gelince o kolaydı. İslah planının tamamlanmasında Muhtar Salih'in gayretleri kadar 1969 seçimleri de rol oynadı. Seçimlerden bir ay önce Ekim'de gecekondu tapuları dağıtılmaya başlandı. İlçe başkanı ne etmiş etmiş tapuları memurluktan almış, çırpıcı kıraathanesinde isim çağırarak bizzat dağıtmıştı. AP'lilerin arasına girmek istemeyen Halis öğretmenin tapusu ayağına gitti. Mafya denilen şey bu olmalı diye mırıldandım. Halis Özden'in çocuklarının gırtlağından haram lokma geçirmemiş olmakla övünürken, ekonomik cürme suç ortaklığı ettiğini hiç bilmemiş olduğunu düşünüyordum. Bilmiyorum dedi Günay. Bilemiyorum. Günümüz suçlularının artık karanlık köşe başlarında kurbanlarını bekleyen şarapçılar değil, kravatlı mücrimler denilen yeni sınıf olduğu doğru. Bu sınıf Türkiye'de 2. Dünya Savaşı ile türedi. Dahası bunları mahkemeye çekecek savcı olmadığı gibi cezalandıracak hakim de yok. Günay'a göre bu doğaldı da. Geri kalmış ülkelerde şiddetle eş anlamlı olan cürüm, kalkınmış ülkelerde kibarlaşıyor, ince dalavera'ya dönüşüyordu. Bilir misin dedi, bir ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsü de yıllık ekonomik cürüm sayısıdır. Vallahi öyledir, gülüyordu. Türkiye'de 1960'ta bu sayı 100 binde 159 iken, Federal Almanya'da 3660'tı. Nereden de bilirsin böyle şeyleri? Ne bileyim dedi, deliyim zahir. Bir süre Eskişehir garını, bir simit satabilmek için gecenin o saatinde koşuşturan çocukları seyretti. Bütün bunlar doğru da dedi. Ama İslamiyet'te hırsızlığın ancak ihtiyacın olmayan bir şeyi çalman halinde geçerli olduğu da doğru. Fevzi Özden ile yediği yemek, onun anlattıkları ve kendi ilavelerinin Güney'e yine bir tür kirlenmişlik duygusu vermiş olması kaçınılmazdı. Bu kirlenmişlikten Şafak Özden'in de payını alması gerektiğini düşünüyordum ama öyle olmadı. Pek de öyle değildi dedi. Bana bir yıl kadar sonra. O akşam sana gecekondu ıslah bölgeleri, yıkılan ormanları anlatırken Şafak'ın bütün bu faaliyetin bir parçası olduğunu düşünüyordum. Ama kompartımanın penceresinde yüzü belirdi. Sitem dolu gözleriyle şöyle bir baktı, başını önüne eğdi, öylece durdu. Bu defa da dayanılmaz bir utanç duydum. Şafak'a suçlamamın ardında yatanın seçkincilik değilse üst sınıf bilinci olduğunun farkına vardım. Anlasana, olmak istediği her şeye ters düştüğünü düşünüyordum. İçini çekti. Ne vardı yani? Konut dünyanın her yerinde köylerden şehirlere geçen insanların sorunudur. Kalküta'yı hatırladım. Orada İstiklal Caddesi boyutlarında yüzlerce sokağın kaldırım taşlarını yastık edip uyuyan insanları görmüştüm. Bu insanlar da köylerden göçmüşlerdi ama parklarda, tren istasyonlarında, caddelerde kamp yapıyorlar. Aynı yerde yiyor, içiyor, uyuyor, pisliyorlardı. Her taraf öbek öbekti. Oysa Türkiye'de her şeyin devlet babadan beklenildiği inancının tersine, kendi evlerini devletten çatıyı örtünceye kadar uzak durmasından başka bir şey talep etmeksizin yapıyorlardı. Toprak hemen her zaman kamu arazisi, bu insanlar da neticeten kamuydu. Öyle baktığımda gecekondunun dünyanın en ucuz, en becerili sosyal konutu olduğunu söyleyebilirdim. Yetersiz malzeme ve iş gücüne karşın bir gecede konut üreten bu müthiş ve yapıcı enerji kanalize edilebilir, trilyonları geçen yatırımın ziyan edilmemesi sağlanabilirdi. Oysa kendimi bildiğimden beri gecekondu yıkım kelimesiyle eş anlamlıydı. Neden? Düşündükçe Salih Çırpıcı'nın temsil ettiği dünyayı bu denli itici bulmasının nedeninin Türkiye'nin sınıfsal yapısı olduğunu anlamaya başlamıştı. Bir Necat Eczacıbaşı Salih Çırpıcı'nın ya da Fevzi Özden'in uyandırdığı duyguyu uyandırmıyorsa nedenini sınıfsallıkta aramak gerekirdi. Nesnel olmak gerekirse ne siyasal ne de ekonomik cürümde bir eczacıbaşı ya da koç herhalde Çırpıcı'dan aşağı kalmazlardı. Şu farkla ki, viski kaçakçısı Joseph Kennedy, yani Salih Çırpıcı olmadan saygın John Kennedy olmuyordu. Ve tabii para arayan babaların boş zamanlarında cello dinleyecek ya da sergi gezecek hali yoktu. Çağdaş Batı'nın Ayokokolarının, Rockefellerlerinin nasıl yetiştiklerini hatırlatmıştı kendisine. Esas meselenin bir tür sınıfsal estetik meselesi olduğunun bilincine varmaya davet ettirmişti. Bir nokta geldi mi, siyasi tercihleri ya da meslekleri ne olursa olsun egemen sınıflar, gecekonducuların İstanbul'da yaşamaya hakları olmadığı şeklindeki duygularını mutlaka açık ediyorlar. Bak dikkat et. Çeşitli biçimlerde ortaya çıkıyor bu duygular. Soğuk Çeşme sokağının orta direk evlerini Fransız boduvarlarına çeviren Çelik Gülersoy, restorasyonunda da lahmacunun şehri işgal ettiğinden yakınan Ali Sirme'nin yazılarında da Ortaköy'ü gif şaplara boğan gelişmede görebilirsin bunu. Mesela aynı mesele Anadolu'nun yerlisi bu toprağa yakışmıyor. Hele de İstanbul'a hiç yakışmıyor. Gecekonduculara açıktan açığa barbar denmiyorsa kelime moda olmadığı için. Yoksa maaşının tümü bir eteklik almaya anca yeten bir memurenin çırpıcıya muhatap olmak durumunda kaldığında ekşiyen yüzü, yükselen sesi sınıfsallığın nicedir devlet politikası olduğunun işaretinden başka bir şey değil. İş dönüp dolaşıp yine bürokratlar devleti meselesine giriyor. Köylüleri ne yapıp edip köylerinde tutacaklardı, olmadı. Bu defa da kanunsuz yerleşimi önleyecek yıkıma, boşaltılan yerlerde uygulanacak debdebeli şehir planlarını çiziktirmeye giriştiler. Toplantılar, sempozyumlar birbirlerini kovaladı, pipo dumanından boğulacak hale geldiler. Ama nedense kimse sosyal silolara tıkıp göz önünden kaldırmak istedikleri bu insanların fikirlerini sormadı. Oysa benim gibi onlar da olmadık yüksekliklerde maydanoz bahçeleri yapacak kadar açtılar. Bir kusuru daha vardır rengarenk haritaların. Bire iki veren toprağa, şehirlilerin duyduğu aşkı duyamayan köylüler daha haritalar bitmeden doluşuyorlar, güzelim planları ölü belgelere çeviriyorlardı. Karardıkça karardılar, küstükçe küstüler mimarlar dedi. Farkında mısın? Onlar kadar küs bir başka meslek grubu yok gibidir. Ne yapsınlar? İrkilerek seyrettikleri gecekondu mahallelerinin, sakinlerinin bu getolarda yaşamayı, köylerine dönmeye tercih ettiklerine inanamadılar. Şehre taşınan kadının belini büken tarla işinden kurtulduğunu, elektrik, radyo ve televizyona kavuştuğunu, çocuklarının değilse bile torunlarının üniversiteye gidip sınıf atlayacağı umudunu görmezden geldiler.